Türk İdare Tarihi Blok 44. Ancak belediye başkanının Dahiliye Vekili ve Cumhurbaşkanı tarafından atanmasını gerektiren madde, belediye meclisi seçimi ve Dahiliye Vekilinin onayı şekliyle haşretildi. Muhalefet yılları boyunca CHP'yi bu açılardan sıkı bir eleştiriye tutan Demokrat Parti'nin iktidar günlerinde sorunu çözmek yerine aksine kendisi açısından koyulaştırarak kullanması Osmanlı'dan beri gelen otoriter geleneği kırmanın zorluğunu göstermesi bakımından manidardır. Genel olarak yapıdan bahsedilecek olursa belediye teşkilatı, belediye reisi, belediye meclisi ve belediye encümeninden oluşmaktadır. Belediye başkanı belediye meclisince vali ve İçişleri Bakanı'nın onayından sonra seçilir. Meclise üyelik şartı ise yoktur. 4 senelik hizmet süresi boyunca belediye reisinin, devletin kanunlarını yayınlamak, beldenin zabıtasını gözetmek, meclis ve encümen kararlarını hayata geçirmek, sağlık, bayındırlık ve temizliği ile ilgilenmek ayrıca belediye emlakını işletmek gibi vazifeleri yerine getirmesi beklenirdi. Reis sorumluluklarını yerine G8, ünite Cumhuriyet döneminde 1923-1960 yönetim yapısı 199 tirirken tayin edeceği muavinlerden yararlanabilirdi. Ayrıca emri altında personeli ve zabıta kuvveti bulunur. Personelin bir kısmı üzerinde tasarruf hakkı da vardır. Görev süresini tamamlama, görevi kötüye kullanma, hapis cezasına çarptırılma ve belediye meclisinden çıkabilecek yetersizlik kararıyla başkanlıktan ayrılabilirdi. Belediyenin en yetkili organı belediye meclisidir. Kentin veya kasaba büyüklüğüne göre meclis üye sayısı 9'dan az, 55'ten çok olamaz. Hizmet süreleri 5 yıl olarak belirlenen belediye meclisleri, her yıl 3'er defa Ekim, Şubat ve Haziran belediye reisinin başkanlığında toplanır. Belediye reisi ve katipleri, meclisin sekreteryasını oluşturur. Belediye kanununun 70. maddesi meclisin görevlerini ayrıntılı şekilde sıralamıştır. Maddeye bakılacak olursa ağırlık, belediyenin gelir ve masraflarını kapsayan mali sorumluluklarına verilmek üzere belde harita, plan ve kadastro çalışmalarının yapılması, su, hava gazı ve elektrik gibi tesisat planlamaları olarak sıralanmıştır. Meclisin kararları onaysız şekilde uygulamaya geçirilebilir. Ancak bu, vali, şurayı devlet ve dahiliye vekaletinin denetiminden azade olduğunu göstermez. Yasada belirtilen durumların dışında toplandığında veya hizmet dönemi sona erdiğinde üyelikler otomatikman düşer. Karma yapıya sahip ve bir bakıma belediye meclisi kararlarının uygulanmasını denetleyen belediye encümeni, ünitenin üçüncü önemli birimidir. Belediye hizmet birimlerinin yöneticileri, yazı işleri, hesap işleri, sağlık işleri, veteriner ve teftiş kurulu müdürü gibi ve belediye meclisi üyelerinden yarısından çok, ikiden az olmamak kaydıyla oluşur. Encümen doğrudan reisin ve onun tayin edeceği kişinin başkanlığında iş görür. Belediye reisince hazırlanan bütçenin ilk incelemesi, harcama alanlarının tespiti, ihale şartlarının denetlenmesi, belediye mallarının ihaleye çıkarılması, belediye memurlarının seçimi ve belediye personelinin suistimali karşısında kanunların kendisine verdiği yetkileri kullanmak encümenin en bariz sorumlulukları arasındadır. Belediye organları arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların çözüm merci, il idare kurulu veya şurayı devlettir. Belediye zabıtası da belediye reisine doğrudan bağlı özel bir kolluk gücü hüviyetine sahiptir. Genel olarak bakıldığında belediye organları üzerinde teşkilatlandıkları muhitin büyüklüğüne göre genişler ve birimleri çoğalır. Birimlerin sayısı ise icra vekilleri heyetince alınan karar sonrasında kesinleşir. Oya Çitçi, 1989, yerel yönetimlerde temsil, belediye örneği, Ankara, Togaye, 1930 belediye kanununu hedefler ve sonuçlar bağlamında değerlendiriniz. Vilayet İl 1929 Kanunu her ne kadar 1913 Kanunu'nun ikinci bölümünü onaylayıp devletin taşra politikasındaki anlayışının değişmediğini göstermişse de tüm bu zaman zarfında özellikle 1921 Anayasası ile açılan paranteze mutlaka dikkat çekmek gerekmektedir. 21 Anayasası'nın 11. maddesinde iç ve dış siyaset, askeri ve adli konular bir yana vilayet meclisleri, vakıf, medrese, eğitim, sağlık, iktisat, bayındırlık ve sosyal güvenlik işlerinde sorumlu ve yetkili kılınmıştı. 12. ve 13. hükümlerle meclislerin seçim şekli anayasal güvence altına çekilirken, önceki dönemin sakıncalı birimi için anayasada 6 madde ayrılarak MD 16-21 otonom bir ünite olarak belirlenmekteydi. Milli mücadele yıllarında çıkarılan devletin ilk anayasası barındırdığı maddelerle 1864 yılından beri dikkatli bir şekilde kurgulanan merkez taşra diyalektiğiyle adeta ters yüz etmişti. İçinde bulunulan savaş koşulları, Baba Ali Politikala 200 Türk İdare Tarihi, yumuşak G 8 rına duyulan tepki, meclis hükümetinin eşitlikçi ortamı ve gücü Ankara'da toplamak için yapılan vaatler, taşranın o ana kadar duymadığı ve uzun yıllarda duyamayacağı demokratik hakların anayasaya girmesine vesile olmuştur. Savaşın hemen ardında ilan edilen 2. Anayasa, 21 Anayasası ile açılan parantezi kapatırken, Osmanlı'dan beri bildiğimiz katı merkeziyetçi anlayışın koruyucusu ve haleş olduğunu göstermişti. Taşra'daki temsil kurumlarını cılız yapılara çeviren anlayış, çok partili hayatla dahi değişime uğramamış, merkeze sahip çıkanların neredeyse tümü, muhalefetteki vaatlerini çiğneyerek, taşra sistemlerinin iktidarlarını sağlamlaştıran bağlı ve bağımlı yapısından adeta memnunluk duymuşlardır. 1921 Anayasası'nın taşraya yönelik marjinal olarak nitelendirilebilecek tutumunun nedenlerini açıklayınız. İncelediğimiz dönemin sonlarına doğru çıkarılan 5442 sayılı 1949 tarihli il idaresi kanunu hem önceki dönem taşra geleneğini sahiplenmesi hem de günümüzde dahi uygulanması bakımından önemlidir. Yine de 1981, 1983 ve 2005 tarihli düzenlemelerle bahsedeceğimiz tarzın fazlasıyla dışına çıkıldığı belirtilmelidir. Vilayetin bir numaralı sorumlusu, anayasanın kendisine bahşettiği yetki genişliği ilkesince çalışan validir. Muavinler ve bakanlıkların taşra şubesi başkanları onun yardımcılarıdır. İçişleri Bakanı'nın tekliş, Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanı onayıyla tayin olunan valiler, hem merkez teşkilatının hem de taşra tüzel kişiliğinin en önemli icra organıdır. Osmanlı valisi gibi Cumhuriyet valisinin de en önemli sorumluluğu emrindeki kolluk güçleriyle bölgesinde emniyet ve asayişi sağlamaktır. Sorumluluğu altındaki kimi memurları atamak, devlet malını yönetmek, mahkemelerde devleti temsil etmek ve adli ve askeri kurumlar dışında kalan devlet dairelerini denetlemek diğer yetki alanlarını oluşturmaktaydı. Bunlar dışında bakanlıklarca ilan edilen yasa, tüzük ve yönetmelikleri bölge halkına duyurmakla beraber kendisi de emirnameler yayınlayabilir. Yukarıda valinin yardımcıları olarak belirttiğimiz il idare başkanları ki bunlara emniyet ve jandarma komutanları da dahildir arasında eşgüdümü de yine vali sağlamaktadır. Vilayetin bir diğer karar organı il idare kurulu, valinin başkanlığı altında hukuk işleri müdürü, defterdar, milli eğitim, bayındırlık, sağlık ve sosyal yardım, tarım ve veteriner müdürlerinden oluşmuştur. Kurulun görev tanımlaması daha çok alt birimlere yönelik yönetsel ve danışsal hizmetlere istinaden yapılmıştır. Bu kapsamda kaymakamlar, ilçe idare şubeleri, bucak ve meclis komisyonları, köy muhtar ve köy ihtiyar meclislerince kendilerine taşınan konular ağırlığı oluşturmaktadır. Bu konulara örnek verecek olursak, belediye yönetimiyle ilgili olarak belde sınırlarını belirlemek, kim ürünlerin satış fiyatlarını kararlaştırmak, köy kuruluşunu inceleyip karara bağlamak, mahalle yönetimlerinin kurulup kaldırılması veya alacakları harçların belirlenmesi sıralanabilir. İncelediğimiz dönemde kurulun yargı işlevi 1982'deki düzenlemelerle kaldırılmıştır. İlçe İçişleri Bakanlığı Müdürler Encümeni Kurulu tarafından seçilen ve bakanın onuruyla tayin olunan kaymakam, ilçedeki hükümet temsilcisidir. Aynı valilik sisteminde gördüğümüz üzere, hizmet birimindeki memurlar üzerinde adli ve askeri personel dışında icra yetkisi bulunur. İlçe İdare Şube Başkanları ve İlçe İdare Kurulu ilçe ünitesindeki diğer yönetim organlarıdır. Valinin gözetim ve denetimi altındaki kaymakam, onun temsilcisi olarak ve onunkilerle kıyaslanmayacak 7-8. Ünite Cumhuriyet döneminde 1923-1960 yönetim yapısı 201, yumuşak G yumuşak G 9 kilerini kullanır. İlçe idare şube başkanları, ilgili bakanlık veya genel müdürlüklerce atanan ve kaymakama karşı sorumlu olan amirleri içine almaktadır. Yazı işleri müdürü, mal müdürü, milli eğitim müdürü, tarım ve köy işleri müdürü, emniyet amiri, jandarma komutanı gibi kaymakamın başkanlığında toplanan ilçe idare kurulu ise, yazı işleri müdürü, sağlık ocağı hekimi, ilçe milli eğitim müdürü ve tarım ve köy işleri müdüründen oluşmaktadır. İlçe idare kurulunun görevleri, il idare kurulu gibi yönetim, danışma ve sınırlı ölçüde yargı kararından oluşur. Ülkemizin coğrafya şartları ve yerleşim alanlarının konumu bakımından geliştirilen bir diğer tanımlama merkez ilçedir. İl merkezi ile ilçelerle bağlantısı bulunmayan bucak ve köyler arasındaki bağlantıyı kurmak için oluşturulan birimden doğrudan valiler sorumlu tutulmuştur. İstanbul ve Ankara dışındaki tüm kentlerde geliştirilen uygulamanın valilerin yükünü artırdığı bugün dahi tartışılan konular arasındadır. İlçe sayıları mercek altına alındığında 1927'de 320 olan ilçe sayısı 1970'e gelindiğinde 572 iken günümüzde bu sayı 957'ye yükselmiştir. Bucak 5442 sayılı yasayla aralarında coğrafya, ekonomi, güvenlik ve mahalli hizmet bakımlarından bağlantı bulunan kasaba ve köyleri bir araya getiren birimdir. M.D. 41 oluşturulan bu birimin yönetiminden Bucak Müdürü, Bucak Meclisi ve Bucak Komisyonu sorumlu tutulmuştur. Genel idareden sorumlu ve hükümetin temsilcisi Bucak Müdürüdür. Devletin aldığı kararları halka duyurmak dışında yetkilerinin tümü kaymakamın denetime bırakılmıştır. Özel kolluk amir ve memurlarının kısmen amiri olduğundan uyarı cezası verebilir ancak daha büyük yaptırımlar kaymakama havale edilir. Bucak Meclisi, Buca bağlı belediye ve köy ihtiyar meclislerinden seçilen birer üyeden oluşur. Bucağın sabit veya gezici doktoru, veteriner ve ziraat muallimleri meclisin doğal üyeleridir. Vali ve kaymakamlar istedikleri takdirde bu meclislerin başkanlığını üstlenebilirler. Meclis üyelikleri 4 yıla sınırlanmıştır ve müzakere usulü İçişleri Bakanlığı'nca kararlaştırılır. Her yıl Ekim ayında toplanan Bucak Meclisi, toplantıda olmadığı zamanlarda alınan kararların uygulanmasını denetlemek amacıyla 4 kişilik bir Bucak Komisyonu seçer. Komisyonun görev süresi 1 yıldır. Eğer Bucak çevresindeki köy ve belediyeler ortak projeler için sulama, telefon, elektrik şebekesi ve benzeri bir birlik kurarlarsa vali onayıyla Bucak Meclisi ve komisyonu bu birliğin karar ve denetleme organı olarak işlev görürler. 1925'te 673 olan bucak sayısı 1953'te 940'a, 1980'de ise 1516'ya çıkmıştır. Artışın az olmasının nedeni olarak, büyüme gösteren köylerin doğrudan ilçeye terk ettirilmelerinden daha çok bucak ünitesinin, beklentileri karşılamanın çok uzağında kalması gösterilmektedir. Taşra bölümü oluşturulurken özellikle şu eserden faydalanılmıştır. Muzaffer Sencer, 1992, Türkiye'nin yönetim yapısı, İstanbul, Alan Yayın Evi, 5442 sayılı yasayla nasıl bir mülki taksimata gidildiğini özetleyiniz. 202 Türk İdare Tarihi, yumuşak G, yumuşak G, 18. Ünite Cumhuriyet döneminde 1923-1960 yönetim yapısı 203 Ankara bürokrasisinin kuruluşu Osmanlı bürokrasisinin tasfiyesi ile çakışmıştır. Ancak bu geçici bir tavır alıştır. 30'lara doğru gelirken tecrübeli devlet adamının olmayışı nedeniyle bürokratik kadrolar yavaş yavaş Baba Ali kalem efendilerine açılmıştır. Yine de bu zaman zarfında Ankara'da açılan ve İstanbul'dan başkente taşınan okullardan mezun olanlar da hızlı bir istihdam sürecine alınmıştır. Savaşı yürüten hükümet, devrimle kabine formuna girer ve kuvvetler ayrımının keskinleşmesiyle bürokratik aygıtın kendi başına bir güç olarak sivrilir. Osmanlı devlet yapısında sultana karşı sorumlu olan icra vekilleri bakanlar, Kurtuluş Savaşı süresince tamamen TBMM'ye bağlı şekilde işlev görmüştü. Meclis hükümeti sistemi, Cumhuriyet'in ilanıyla yerini kabine sistemine bıraktı. Cumhurbaşkanı tarafından tayin olunan başvekilin seçtiği vekiller, her ne kadar yasamadan ayrı bir organ olarak tanımlanmışsa da her adımda TBMM'ye karşı sorumlu bir konumda bulundurulmuştur. Hukuk yönünden güvenceli, ekonomik açıdan çekici, kendi içinde disiplinli, halkla ilişkilerde yetkeci, otoriter ve vesayetçi, hizmete giriş açısından diplomaya, yükselme açısından kıdeme dayalı, kuralcı, biçimci ve işleyiş bakımından kırtasiyeci. 1924 tarihli köy kanunu ve ertesi yıl yayınlanan aşar vergisini ilga eden yasayla temsil tabanı geniş, ağır ekonomik yaptırımlardan kendisini kurtarmış, merkezle daha çok kaynaşmış ve üretime daha çok yönelmiş bir ünite yaratılmaya çalışılmıştı. Devlet bir tarım devleti olduğu için çiftçilerin sisteme çekilmesiyle hem cumhuriyetin temel değerlerine sahip çıkan hem de daha çok kazanan ve kazandıran bir yapı kurulmaya çalışılmıştır. 1929 Dünya Ekonomik Buhranı ele alınmadan 1930 Belediye Kanunu açıklanamaz. 7 yıllık tecrübede ekonomiye istikrar kazandıramayan genç cumhuriyet, dünya bunalımıyla artan karşı devrim hareketlerini kontrol altına almak için halkın kendisini ifade edeceği politikalar üretmeye çalışmıştır. Belediye yasası, temsil tabanının genişliği ve kurullarının şeffaflığıyla bu amaca göre hazırlanmıştı. Özet 204 Türk İdare Tarihi 1. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Ankara'da yeni bir bürokratik yapı oluşturulurken görülmemiştir? A. Yeni okulların açılması. B. İstanbul bürokrasisinin tasfiyesi. C. Yeni bakanlık kanunlarının hazırlanması. D. Taşra bürokrasisinin düzenlenmesi. E. Adem merkezi politikaların uygulanması. 2. Aşağıdaki yasalardan hangisi ile memurların ekonomik buhrandan daha az etkilenmeleri amaçlanmıştır? A. Türk İdare Tarihi 44 No. Bloğun sonu.